الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، evet arkadaşlar, bayramdan önce, Ramazan'dan önce Kitab-ı Tahara, taharet bölümünde belli başlı bapları almıştık. Hatırlıyorsunuz, ilk başta dersimize daha ilk başlarken sular bölümünü aldık, değil mi? Sular bölümünden sonra kaplar bölümünü aldık. Sonra necasetin temizliği ile ilgili bölüm aldık. Abdest, abdesti bozan şeyler. Bu şekilde devam ettik. Bugüne geldik. Bugün de teyemmüm bölümüne geçiyoruz. En son Ramazan'dan önce gusül ile ilgili bölümü almıştık. Oradaki hadisleri ele aldık, anlattık. Bugün de inşallah teyemmüm bölümü ile kaldığımız yerden derslerimize devam etmeye başlıyoruz. Teyemmüm arkadaşlar, lugatta, sözlükte teyemmüm kelimesi kastetmek, yönelmek manasına geliyor. Lugatta kastetmek, yönelmek manasına geliyor. İstilahi olarak, şer'i terim olarak ise teyemmüm, namaz ve benzeri ibadetleri yerine getirmek niyetiyle, namaz ve benzeri ibadetleri yerine getirmek niyetiyle kendine has yapılış şekli ile yüzün ve iki elin mes etmek kaydı ile temiz toprağa yönelmek manasına geliyor. Namaz ve benzeri ibadetlerin yerine getirmek niyeti ile kendine has şekli ile yüzü ve iki eli mes etmek için temiz toprağa yönelmek manasına geliyor. Yine teyemmüme baktığımız zaman arkadaşlar, Kur'an'da, sünnette, icmada ve kıyasta olduğunu görmekteyiz. Kur'an-ı Kerim'deki ayete baktığımız zaman, Maide suresinde abdestle ile ilgili ayetin son bölümlerine doğru, فَلَمْ تَجِدُوا مَاً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْد۪يكُمْ مِنْهُ. Eğer su bulamamış iseniz, o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve ellerinizi onunla mesh edin. Yani ayet-i kerimeye baktığımız zaman suyun bulunmadığı durumlarda Allah-u Teala bize toprak ile teyemmüm etmemizi emrediyor. Sünnetten delilleri ise biraz sonra zaten hadislere geçtiğimiz zaman her hadisi ele aldığımızda onu daha detaylı bir şekilde açıklayacağız. Yine alimlerin bu konudaki icması da ortada. Teyemmümün İslam dininde suyun bulunmadığı alanlarda, suyun bulunmadığı yerlerde veya hastalıktan dolayı veya çok soğuk bir dönemde su var ama insan o şekilde gusül alsa veyahut da abdest alsa kendisine zarar verilecek bir durumda ne yapabilir? Suyu terk edip teyemmüm edebileceği ile ilgili ilim ehlinin icması da var. Yine kıyasla ilgili Şeyhülislam İbn Teymiye şu şekilde söylüyor. Yani teyemmümün kıyastaki delili ile Şeyhülislam İbn Teymiye şu şekilde söylüyor. Diyor ki, hakikat şu ki teyemmüm sahih olan kıyasta vardır. Teyemmüm sahih olan kıyasta vardır. Bunu da şu şekilde açıklıyor. İnsanın yaşaması ve kuvveti iki maddeye bağlıdır. İnsanın yaşaması ve kuvveti iki tane maddeye bağlıdır. Bunlardan bir tanesi toprak, bir diğeri de nedir? Sudur. Toprak insanın aslı. Yani Adem Aleyhisselam neden yaratıldı? Topraktan. Su ise her şeye hayat verme özelliğine sahiptir. Yani baktığımız zaman insanı yaşatan, kuvvetlendiren iki tane temel madde var. Birisi toprak, insanın aslı olan. Bir diğeri de ne? Su, her şeye hayat veren. Baktığımız zaman asıl itibariyle pisliklerin temizlenmesinde en iyi temizleyici, en kullanışlı olan neyi görüyoruz? Suyu görüyoruz, değil mi? O yüzden asıl itibariyle ne diyoruz biz? Abdest alırken, gusül alırken ne yapmamız gerekiyor? Suyu kullanmamız gerekiyor. Onun yokluğunda, suyun yokluğunda diyoruz ki onun yerine suyun kardeşi olan ne olur? Toprak onun makamını alır. Yani su bulamadığımız zaman toprakla ne yaparız? Teyemmüm ederiz. Toprak da bulamıyorsak başka bir şey yapmamıza gerek var mı? başka bir şey yapmamıza gerek yok. Yani şer'i olarak bize İslam dininde ne öğretilmiş? Su varsa onunla abdest alırsın, gusül alırsın. Suyun olmadığı yerde hadislere, ayetlere, icmaya, kıyasa baktığın zaman toprakla teyemmüm alırsın. Toprağın da olmadığı bir yerde üçüncü bir şey var mı? Hani su var, suyun olmadığı yerde, toprak, toprağın olmadığı bir yerde başka bir şey yok. Kıyas olarak da Şeyhülislam bu şekilde bir toprakla suyun arasındaki kıyası da bu şekilde yapıp kıyasın da buna, yani İslam dininde olduğuna, teyemmümün İslam dininde olduğuna delil getirmiştir. Teyemmümün şartları var arkadaşlar. Her ibadette olduğu gibi niyet yine teyemmümün şartlarından. İkinci olarak diyoruz ki suyun olmayışı. Yani su olmadığı zaman, suyun bulunmadığı zaman da teyemmüm, toprak ile teyemmüm almak caiz olur. Üçüncü olarak suyun var olması ama kullanılmasının insana zarar verdiği durumlarda. Su var, bir insanın eli yanmış veyahut da başka bir ameliyat getirmiş, bir şeyler olmuş, sargıya alınmış bir şekilde. Doktor diyor ki buna, bu sargının altına ne yapmasın? Su geçmesin. Normalde su var mı? Var. Bu insan teyemmüm alabilir mi? Yani bu kolunu ne yapmaz? Yıkamaz. Veyahut da bir hastalık var. Veyahut da çok soğuk bir yerde, çölde su var. Ama o suyla yıkandığı zaman hasta olmasından, ölmekten korkuyor. Zatürre olmaktan korkuyor. O zaman bu insanın teyemmüm alması caiz midir? Caizdir. Yine ayet-i kerimeye baktığımız zaman, biraz önce de okuduğumuz ayet-i kerimede felem tecidu ma'en. Su bulamadığınızda ne yapın? Temiz toprakla teyemmüm alın. Yani demek ki ayet-i kerimeye de döndüğümüz zaman suyun bulunmadığı zamanda bize meşru olan bir ibadet. Yine baktığımız zaman teyemmümün fer olduğunu, yani ikincil olduğunu, suyun ise asıl olduğunu görüyoruz. Değil mi? Yine bununla ilgili kaidede alimler diyorlar ki la yecuzu fi'lul fer'i ma imkanil asıl. Aslın kullanılmasında imkan olduğu zamanda fer'i, ikincil olan şeyinin kullanılması nedir? Caiz değildir. Yani suyun olduğu yerde toprakla teyemmüm edebilir misin? Edemezsin. Demek ki asıl varsa fer olan, ikincil olan şey ne yapılmaz? Kullanılmaz. Eğer asıl yoksa o zaman ikincil olan ne yapar? Devreye girer. O şekilde teyemmümünü alıp namazını da kılabilirsin. Yine teyemmümün hikmetlerinden bir tanesi de arkadaşlar, dönüp baktığımız zaman Allah-u Teala'nın kulları üzerindeki rahmeti olduğunu görüyoruz. Değil mi? Biraz önce söyledik. Suyun bulunmadığı durumlarda, ki insan hayatında böyle durumlarla karşılaşıyor. Veyahut da biraz önce dediğimiz gibi havanın soğuk olduğu bir dönemde kişinin gusül abdesti alması gerekiyorsa, soğuktan korkuyor ise veyahut da bir hastalıktan dolayı su kendisine yasaksa, Allah-u Teala rahmet olarak kullarına ne yapmış? Teyemmümü meşru kıldığını görüyoruz. Allah-u Teala'nın kullarına rahmetinden dolayı meşru kıldığını görüyoruz. Ve biraz sonra Cabir radıyallahu anh'un hadis-i şerifini alacağız. Ve burada da teyemmümün bu ümmete has bir durum olduğunu da ne yapacağız orada? Ele alacağız. Alacağımız ilk hadis-i şerifte teyemmümün de bu ümmete has bir durum olduğunu göreceğiz. Yani bizden önceki ümmetlerde teyemmüm diye bir hadise var mıydı? Yoktu. Bu ümmete has, Allah-u Teala'nın bu ümmete rahmeti, merhametinden birisi de teyemmümün meşru kılınması. Teyemmümde arkadaşlar vaktin, namaz vaktinin girme şartı var mıdır? Teyemmümde namaz vaktinin girme şartı var mıdır Ömer? He? Vardır diyorsun. Mustafa? Yoktur. Neden? Biraz önce şartlarda diyorsun. Diyorlar ki alimler, teyemmümde vaktin girme şartı yoktur. Vaktin girme şartı yoktur. Yani sen öğle namazı vakti girmeden önce teyemmüm alabilir misin? Alabilirsin. Hangi durumda? Yani şu durumlar hasıl olması gerekiyor. Sen çöldesin veya da arazilik bir alandasın. Vaktin çıkacağı zamana kadar suya ulaşamayacağını biliyor isen veyahut da bir hastalığın var. O vakit çıkana kadar, o namaz vakti çıkana kadar şifa bulmayacağını biliyor isen o zaman vakit girmeden sen ne yapabilirsin? Teyemmüm alıp o vakit girdiğinde o namazı ne yapabilirsin? Kılabilirsin, eda edebilirsin. Peki vakit çıktığı zaman teyemmümün hükmü devam eder mi? Yani vakit girmeden önce aldım. Öğle namazı girmeden önce teyemmüm aldım. Su bulamadığım için veyahut da hasta olduğum için. Vakit girdi, namazı kıldım. Sonra hala abdestliyim. Abdestimi bozmadım. İkindi ezanı okundu. Bu ikindi ezanı okunduğunda benim bu aldığım teyemmüm sadece o vakit kıldığım namaz için ikinci bir namaz için yeni bir teyemmüm mü almam gerekiyor? Yoksa o teyemmüm vakti devam eder mi? Yani yine bu konuyla ilgili alimler diyorlar ki bu şey devam eder. Yani sen hala taharet üzerine, abdest üzerinesindir. Yani demek ki vakit girmeden önce de, vakit çıktıktan sonra da bunun teyemmüme bir zarar vermediğini görüyoruz. Peki teyemmüm abdest ya da gusül yerine geçer mi? Yani ben mesela su bulamadım veyahut da hastalığımdan dolayı abdest alamıyorum. Onun yerine teyemmüm alabilir miyim? Alabilirim. Peki aynı şey gusül için de geçerli mi? Yani ben su bulamadım, cunup oldum, gusül almak istiyorum. Aynı abdeste yaptığım şekilde teyemmüm alsam gusül almış gibi olur muyum Enver? Allahu alem, evet. Diyoruz ki aynı şekilde teyemmüm gusül yerine de geçerli. Yani abdest yerine geçtiği gibi gusül yerine de teyemmümün geçerli olduğunu söylüyoruz. Ondan sonra ilk hadis-i şerifimize geçiyoruz arkadaşlar. Cabir radıyallahu anhuma'nın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki: "U'titu khamsan lem yu'tahunna ahadun qabli. Nusirtu bir ru'bi mesirete şehrin ve cu'ilet liyel ardu mesciden ve tahura. Fe eyyuma raculin edrekethu salatu fel yusalli." Ve zekere el hadis ve fi hadis Uzeyfe radıyallahu anhu عند مسلم وجعلت تربتها لنا تهورا إذا لم نجد الماء وعن علي عند أحمد وجعل التراب لي تهورا. Cabir radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini bize naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bana benden önce hiç kimseye verilmeyen beş şey verildi. Bana benden önce hiç kimseye verilmeyen beş şey, beş özellik verildi. Bana bir aylık mesafeden düşmana korku salacak yardım verildi diyor. Bana bir aylık mesafeden düşmanın kalbine korku verecek bir şey verildi, bir özellik verildi. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir aylık mesafede bulunan düşman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ve ordusundan ne yapıyordu? Korkuyordu. İkinci olarak bana bütün yeryüzü mescit ve temiz kılındı. Bana bütün yeryüzü mescit ve temiz kılındı. Bu yüzden her kim namaz vakti girdiğinde bulunduğu yerde namazını kılsın. Yine burada müellif diyor ki ravi hadisin devamını da zikretmektedir. Şu anda kaç tane şey saydık? İki tane. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana beş tane özellik verdi diyor. Daha önceden de bahsetmiştik. Hafız İbni Hacer muhtasar olması için, kitabın daha küçük bir hacme sahip olması için bazı hadislerin ne yapıyordu? Şahit, konuyla ilgili alan kısmını getiriyor. Diğer kısmını gerek görmediği zaman ne yapıyordu? Zikretmiyordu. Yine biraz sonra da bakacağız. Huzeyfe radıyallahu anh'un Sahih Müslim'de geçen hadis-i şerifinde Yine orada başka bir ibare getiriyor. Bu sefer ravi değişti. İlk şeyde neydi? Cabir radıyallahu anh. Müslim'deki Huzeyfe radıyallahu anh'un hadis-i şerifinde yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki su bulamadığımızda toprağı bize temiz kılındı. Su bulamadığımızda toprağı bize temiz kılındı. Neyin? Yeryüzünün. Yeryüzünün toprağı bize temiz kılındı. Yine İmam Ahmed'in Ali radıyallahu anhu'dan rivayet ettiği hadis-i şerifte toprak bana temiz kılındı ibaresi var. Yani baktığımız zaman Cabir radıyallahu anhu'nun hadis-i şerifine neler var? Ziyadeler var. Bir tanesi Sahih Müslim'de, diğeri de İmam Ahmed'in Müsned'inde. Yok, bunlar şeyle alakalı. Yeryüzü bana mescit kılındı ve temiz kılındı. Bu ibareye bakıyorsun. Su bulamadığımızda toprağı bize temiz kılındı. Su bulamadığı. Bunları yine tek tek açıklayacağız. İmam Ahmed'in Hazreti Ali'den rivayetinde de toprak bana temiz kılındı. Yani aynı şeyi anlatan farklı ibarelerle farklı sahabelerden gelen rivayetler var. Hadisin başına baktığımız zaman arkadaşlar U'titu khamsen lem yu'tahunne ahadun qabli. Bana benden önce hiç kimseye verilmeyen 5 şey verildi. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allahu Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vermiş olduğu nimeti şükranla anmasını görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerife bu şekilde giriyor. Ayet-i kerimede Duha suresinde Allahu Teala ne buyuruyor? Ve amma bi ni'meti rabbike fahaddis. Ve Rabbinin nimetini minnetle, şükranla an. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Rabbinin kendine vermiş olduğu nimeti bu şekilde ne yapıyor? Şükranla anıyor. Bana benden önce hiç kimseye verilmeyen 5 şey verildi. Bu Allahu Teala'nın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine vermiş olduğu nimeti şükranla anmasıdır. Yine baktığımız zaman arkadaşlar şükrün, Allahu Teala'nın vermiş olduğu nimete şükrün 3 tane ruknu olduğunu görüyoruz. Yani Allah'a şükür eden bir insanın şu 3 şeyi ne yapması lazım? Yerine getirmesi lazım. Birincisi dili ile Rabbinin vermiş olduğu nimetleri zikretmesi gerekiyor. Dili ile Rabbinin vermiş olduğu nimetleri zikretmesi gerekiyor ki biraz önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diliyle ne yapmış? Bunu bu şekilde ikrar etmiş. Ki biz günümüzde baktığımız zaman değil mi? Allah'a şükürler olsun ama diyoruz onun arkasında olumsuz bir sürü şey sıralayıp bu şekilde Allah'a şükrettiğimizi zannediyoruz. Değil mi? Aslında hakkıyla Rabbimize şükretmiyoruz. Yani sanki şükredermiş gibi yapıyoruz ama şöyle olsaydı ama böyle olsaydı. Ama şöyle olsaydı ama şu işte komşunun böyleydi. Bilmem kimin böyleydi. Ne yapıyoruz? O şükrü yarıda kesip ondan sonra şikayetleri sıralamaya başlıyoruz. İkinci olarak arkadaşlar kalbiyle bu nimetlerin Allah tarafından kendisine verildiğine kalbiyle de diliyle bunu ikrar etti. Kalbiyle de bu nimetlerin Allah tarafından kendisine verildiğine kendi gücü ve kuvvetiyle sahip olmadığına kalbiyle ne yapması lazım bunu? İkrar etmesi, tasdik etmesi gerekir. Yani aynı şekilde dille söyledik. Kalben de bunun Allah'ın bize bir fazla olduğunu, bir keremi olduğunu, kendi gücümüzle, kuvvetimiz ile kazanmadığımızı, Allah'ın bir lütfu olduğunu da ne yapmamız lazım? Kabul etmemiz gerekiyor. Yine üçüncü bir özellik, ki bu da önemli bir özellik. Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu bu nimetleri Allahu Teala'ya itaat ederken kullanması gerekiyor. Yani sen Allahu Teala sana böyle bir mal, mülk vermiş, sağlık vermiş, sıhhat vermiş, değil mi? Çoluk, çocuk, zürriyet vermiş. Sen bunları nerede kullanman gerekiyor? Allah'a itaatte kullanman gerekiyor. Allah sana mal mülk verdiyse, verdiği Allahu Teala'nın bu mal mülkünün zekatını ne yapman lazım? Vermen lazım. Allahu Teala sana sağlıklı bir vücut verdiyse namazını kılman lazım, orucunu tutman lazım. Paran varsa vakti geldiği zaman, şartlar oluştuğu zaman zekatını vermen lazım, hacca gitmen lazım. Yani Allah'ın vermiş olduğu bu nimetleri yine Allahu Teala'nın itaatında, Ona ibadette sarf etmen lazım ki Allahu Teala'nın sana vermiş olduğu bu nimetlerin şükrünü ne yapabilesin? Eda edebilesin. Yani baktığımız zaman, yani değil mi? Alimler bunu çok iyi şekilde, aslında biz bazen yani bu şeyleri hiçbir şekilde düşünmüyoruz. Değil mi? Yani bir şeyin şükrünü, işte sadece dilimizle söylediğimiz zaman bunun yeterli olduğunu zannediyoruz ama dille beraber kalbin de bunu ikrar etmesi gerekiyor. Ki genelde de biz bunu yapıyoruz değil mi? Çalıştım, çabaladım, işte evi aldım, onu aldım, şunu aldım. İşte ticarette bu kadar genişledim, büyüdüm. Bunları kendi güç ve kuvvetimizle yaptığımızı zannediyoruz ama bunların hepsi Allah-u Teala'nın sana olan lütfu. Yoksa sen kendi çabanla, kuvvetinle bunları kazanmadın. Ve yine dediğimiz gibi üçüncü özellik de önemli. Bu kazandığın, sana Allah'ın bahşettiği bu nimetleri yine Allah'a itaatte, ona ibadette kullandığın zaman o nimetin şükrünü ne yapmış oluyorsun? Eda etmiş oluyorsun. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ibarede kendisinden önce hiç kimseye verilmeyen beş şeyin kendisine verildiğini söylüyor. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın verdiği nimetler bu beş şeyle sınırlı mı? Bu beş şeyle sınırlı değil. İmam Suyuti El-Hasaisun Nebeviyye adlı eserinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen 200'den fazla özelliği, hasleti zikrediyor. Bunların içinde de bu biraz önce, biraz sonra da sayacağımız bu 5 tane özellik de bulunmakta. Yani bunlar bu özelliklerin en büyüklerinden olduğu için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde kendisine verilen bu 5 özelliği zikretmiş. Yoksa buradaki sayıdan kasıt bununla sınırlı olduğu manasına gelmiyor. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Benden önce hiç kimseye ibaresi geçiyor. Yani burada bu kimi kapsıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den önce yaşamış bütün peygamberleri ve bütün insanları kapsadığını bu ibareden anlıyoruz. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benden önce hiç kimseye verilmedi ibaresini kullanıyor değil mi? Neden benden sonra da hiç kimseye verilmedi ibaresini kullanmıyor? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu son peygamber. Hatemen Nebiyyin. Değil mi? Peygamberlerin sonuncusu. Yine bu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğuna da delil olan bir hadis-i şerif olarak veyahut da delil olarak ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendinden öncekileri zikrederken benden sonra ibaresini ne yapmıyor? Kullanmıyor. Bu özellikleri ele alalım. Birinci özellik olarak Nusirtu bir ru'bi mesirete şehrin. Bana bir aylık mesafeden düşmana korku salınarak yardım edildi. Allah-u Teala düşmanların kalbine ne yapıyor arkadaşlar? Korku veriyor. Bir düşman için, yani senin için karşıdaki bir düşmana saldırıyorsan elindeki en büyük silah nedir? Karşındaki düşmanın kalbinde olan korkudur. Değil mi? Yani sen ne yapıyorsun? 1-0 önde başlıyorsun. Eğer karşındaki düşmanın senden korktuğunu bilirsen o düşman her zaman nedir? Kaçmaya hazırdır. Safları hiçbir zaman bir olur mu? Olmaz değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dönemine bakın. Savaşlara bakın. Değil mi? Burada iman ehli var. Kalpleri bir. Karşıdaki düşmandan korkmuyorlar. Savaşıyorlar. Diyorlar ki eğer buradan kurtulursak gazi oluruz. Savaş bizim olur. Eğer ölürsek de istediğimiz olur. Şehit oluruz. Rabbimize kavuşuruz. Ama karşıdaki düşman Müslüman gibi düşünüyor mu? O diyor ki burada ölürsem mahvolurum. Kaçarsam da zaten kurtulabilirsem kurtulabilirim. Yani iki taraflı zillet. O zaman diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdiği özelliklerden bir tanesi ne? Bir aylık mesafedeki düşman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ne yapıyor? Ve onun ordusundan korkuyor. Kalplerine böyle bir korku salınmış. Peki buradaki bir aylık mesafe, ibaresindeki bir aylık mesafe bütün zamanları mı kapsıyor? Yoksa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı zamanı, mekanı mı kapsıyor? O zamanı kapsıyor diyoruz. Çünkü o zamanki, yani bu hadiste geçen ibaredeki kasıt ne? O zamanki işte develerle, bineklerle bir aylık mesafedeki düşmana verilen korku. Eğer bugünümüzü dersek bütün dünya halkları bunun içine girer. Ama o zamanlar belki Allah Resulü Aleyhisselam'ın davetinin ulaşmadığı insanlar topluluğu da yani ulaşmadığı şeyler de olabilirdi. Değil mi?
Ama ümmet olarak hocam bütün yani o, bu mesafeden olan şeylere düşmanlarına korku salınmıştır abi, değil mi hocam?
Yani oradaki o binekle da... yani buradaki dönemden kasıt buradaki yani o bir aylık mesafeden kasıt alimler diyorlar ki o döneme has bineklerle, develerle, atlarla mesafeden kastedilen ne ise o dönem hadis-i şerifte kastedilen o olduğunu bize söylüyorlar.
Kıyamete kadar da öyle mi hocam?
Allah Resulü sana verilen bu özellik onun ümmetine de verilmiş mi?
Yani bugünkü insan... beraber verilmiş bir özellik değil mi hocam?
Yani ümmetin... Şimdi şöyle bir şey var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verilen bu özellikte şek şüphe yok. Evet. Ama bugün belli dönemlerde evet. Ümmet bu dini yaşamadığı zaman evet. Senin yandaki komşun bile ülke olarak veyahut da şey değil mi? Onların kalbine bu korku verilmemiş. Bizim imanımızda o zaman bir zayıflık, bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Yine o zamana döndüğümüz zaman Rumların meliki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlik haberini duyunca ne dedi? Eğer o peygamber ise benim bu iki ayağımın bastığı yeri ne yapacak? Fethedecek. Buraya gelip alacak. Yani kalbinde ne var? Heraklius. Kalbinde ne var? Korku var. Yani hani eğer çünkü niye? Onlar da ehli kitaptan oldukları için Tevrat'ta, İncil'de bu peygamberin özellikleri, vasıfları geçtiği için eğer dediği doğru ise o peygamberse bugün benim iki ayağımı bastığım yere ne yapacak? Zamanı geldiği zaman buralara hükmedecek, buralara fethedecek diye bunu ne yapmıştır? Açıkça beyan ettiğini görüyoruz. İkinci olarak arkadaşlar cu'ilet liyel ardu mesciden ve tahura. Yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı. Yine konumuzla alakalı olan kısmın burası olduğunu görüyoruz değil mi? Yani bizim teyemmümle ilgili alakalı olan kısım burası. Yeryüzünün bize mescit ve temiz kılınması. Yine burada yeryüzünün genelini içerdiğini görüyoruz. Yeryüzü bana mescit kılındı diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Burada yeryüzünün bir özelliğinden bize bahsetmiyor. Topraklı alanlar, kumlu alanlar, topraksız dağlar, taşlar demiyor. Yeryüzü kapsamına içine giren her şey bu hadis kapsamına giriyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen özelliklerden bir tanesi olduğunu söyledik bunun. Değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki ümmetlerde şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Onların kıldıkları namazlar sadece ibadethanelerine hastı. Yani orada kıldıkları zaman makbul oluyordu. Ama Allah-u Teala bu ümmete rahmetinden dolayı ne yaptı? Bunu kolaylaştırdı ve yeryüzünü bize mescit kıldı. İbarede cu'ilet liyel ardu mesciden ve tahuran. Tahur ne demekti Ömer? Kendi zatında temiz ve temizleyici özelliğe sahip olan manasına geliyor. O zaman teyemmümün burada suyun yerine geçtiğini ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Yani normalde burada teyemmüm ibaresi geçiyor mu hadis-i şerifte? Geçmiyor. Yeryüzü bana mescit ve tahur kılındı. Dan ne anlıyoruz biz ilmi tahur kılındığından?
Yani
su için biz ne demiştik? Maun tahurun. Değil mi? Yani kendi zatında temiz ve bununla birlikte temizleyici özelliğe sahip. Tahur kelimesi kendi zatında temiz, necis olmayan, temizleyici özelliğe sahip olan. Peki tahur kelimesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte toprak için kullandı mı? Kullandı. Yani yeryüzü. Yeryüzü ne aynı zamanda temiz ve temizleyici özelliğe sahip ise demek ki suyun olmadığı hani bunun şartlarında söyledik. Suyun olmadığı yerde toprak ile teyemmüm almak seni hadesten, küçük ve büyük hadesten ne yapıyor? Temizlediğini bu hadis-i şeriften anlıyoruz. فَاَيُّمَا رَجُلٍ اَدْرَكَتْهُ الصَّلَى فَالْيُسَلِّ. Bu yüzden her kim namaz vakti girdiğinde bulunduğu yerde namazını kılsın. Yani namaz vakti girdiğinde sen çöldeysen, ormanlık bir alandaysan eve dönmeyi bekleme. Değil mi? Yani hangi şartlarda eve dönmeyi bekleme? Bulunduğun yerde su yoktur. Yarım saat sonra, bir saat sonra eve döndüğün zaman suyun olduğunu biliyor isen bekle. Çünkü evde daha namazın vakti çıkmamış oluyor. Kılabilirsin. Değil mi? Ama buradan kasıt ne? Sen mesela çölde bir yerde gidiyorsun. Diyorsun ki ben suya ne zaman ulaşacağım? Atıyorum bir gün sonra. O yüzden bu namazları kılmıyorum. Niye? Çünkü diyorsun ki yanımda su yok. Diyoruz ki böyle senin bir özrün yok. Yeryüzü sana temiz kılınmış, mescit kılınmış. Onun üzerinde namaz kılsan namazın sahih mi? Sahih. Su bulamadığın zaman veya hastalığından dolayı o uzun mesafede teyemmüm alsan her namaz için namazın geçerli mi? Geçerli. Demek ki burada Allah Resulü Aleyhisselam'ın kastı ne? Yani bu anlamda eğer sen suya ulaşabilecek durumda değilsin, o zaman senin orayı mescit olarak ve onunla temizlenme açısından senin için bir sıkıntı yoktur. Sen bunu kendine özür olarak sayamazsın. Ben suyu bulamadım, o yüzden de su bulana kadar namaz kılmadım diyemezsin.
Şimdi biraz önce hani demiştim ya, su ve toprak, ikisi de yok. Böyle bir durum olmadığı zaman, böyle bir durum var. O zaman namaz kılmayacaksın.
O zaman kılacaksın. O zaman abdest almana gerek yok.
Öyle mi? Kılacaksın. Namaz her şekliyle kılmayacaksın.
Yani namaz her şekliyle kılmak zorundasın. Bunu seni engelleyen hiçbir durum, seni kurtaran hiçbir durum olamaz. Ya çocuk olacaksın, ya deli olacaksın. Ona geleceğiz. Biraz sonra o konulara gireceğiz. Ve zekerel hadis diyor burada müellif. Yani burada hadisin devamını zikrettiğini söylüyor bize. Kendisi burada metinde ele almamış. Ama biz fayda olsun diye ne yapalım? Bu diğer özellikleri de zikredelim. Ve uhillet liyel ganaimu ve lem tuhallel ahadin kabli. Ganimet benden önceki ümmetlere helal kılınmadı ama bana ne yapıldı diyor Allah Resulü Aleyhisselam? Helal kılındı. Ganimet ne demek? Ganimet?
Savaşta
elde edilen mal, mülk hepsine biz ne diyoruz? Ganimet. Yine bizden önceki ümmetlere baktığımız zaman arkadaşlar, savaşta ele geçirdikleri o ganimetleri bir yere topluyorlardı. Allah-u Teala gökyüzünden oraya bir ateş gönderiyordu. Ve orada toplanan ganimetler ne oluyordu? Yanıp kül oluyordu. Ve hatta bazen ganimetleri topluyorlardı. Bakıyorlardı ki Allah-u Teala gökten bir ateş indirmiyordu. O zaman aramaya başlıyorlar. Diyorlardı ki ganimetten bir şey alan var mı? Çünkü ne yapmaları lazım? Ganimetin hepsini oraya toplamaları lazım ki Allah tarafından bir ateş insin. Oradaki ganimet de ortadan kül olarak kalsın. Bu şekilde o kişiyi buluyorlar. Onun aldığını alıyorlar. Sonra o ortaya o malların üzerine koyduğu zaman Allah-u Teala gökten bir ateş indiriyordu. Ve bu şekilde onların bu ganimetlerini ne yapıyordu? Yakıyordu. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e verilen özelliklerden birisi de neymiş? Ganimetler helal kılınmış. Yani o mallar artık onların kendi malı hükmüne geçiyor. Dördüncü özellik وَاُعْتَيْتُ الشَّفَاعَ. Bana şefaat verildi. Buradaki şefaatten kasıt ne? Şefaatil uzma. Büyük şefaat. Makamul mahmud diyoruz ya. Ezandan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin makamı mahmuda ulaştırması için Allah'a dua ediyoruz ya. Bu oradaki şefaat. Buradan da kasıt ne arkadaşlar? İnsanlar hesap için bekledikleri o mevkif dediğimiz yerde bekledikleri o günün 50 bin senelik bir zamanı olan o günde insanlar bekledikleri, sıkıntı duydukları o dönemde Allah-u Teala insanlara ilham ediyor ve ilk peygambere Adem Aleyhisselam'a gidiyorlar. Onun vasıflarını sayıyorlar. Diyorlar ki işte sen Allah'ın eliyle yarattığı peygambersin. Bu şekilde Allah-u Teala'nın senin zürriyetinden diğer peygamberler gelen bir insansın. Allah-u Teala katında bize şefaatçi ol da artık ne yapsın? Hesap başlasın. Yani düşünün, öyle bir mevkif düşünün. İnsanlar sıkıntı içinde neyi bekliyorlar? Hesabın başlamasını bekliyorlar. Mevkif denilen yerde bekliyorlar. Ve o günün süresi ne kadar? 50 bin senelik bir gün. Adem Aleyhisselam özrünü beyan ediyor. Ve insanlar kime gidiyorlar? Nuh Aleyhisselam'a gidiyorlar. Diyorlar ki Allah'a şefaat et de Allah-u Teala bize ne yapsın? Hesabımızı bir an önce görsün, bu içinde bulunduğumuz sıkıntıdan kurtulalım. Nuh aleyhisselam yine özür beyan ediyor ve insanlar İbrahim aleyhisselama gidiyorlar. Yine İbrahim aleyhisselam özür beyan ediyor. İnsanlar Musa aleyhisselama, o da özrünü beyan ettiği zaman İsa aleyhisselama, o da özrünü beyan ettiği zaman insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de arşın altında secdeye kapanarak Allah'ın onu öğrettiği, ilham ettiği şekilde Rabbini tazim ediyor. Bu ondan bu insanlar için ne yapıyor? Şefaatçi oluyor ve Allah-u Teala onun şefaatini kabul ediyor. Ve insanların ne yapıyor? Hesabını görmeye başlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen dördüncü özellik de neymiş? Şefaatil uzma. Büyük şefaat. Şefaatin birden fazla çeşidi var.
Şimdi bizim insanlara hep cenaze namazlarında hocalar söylüyor. Peygamberimizin şefaatine nail eyle.
Yani onların kastı, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in cennet ehline edeceği şefaat var. Cennette dereceleri, makamları artması için şefaat edeceği insanlar var. Bizim genelde kastımız ne? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatiyle cennete girebilmek. Ama en büyük şefaat, şefaatül uzma ne? O gün insanların o darda kaldığı, zorda kaldığı durumlarda bütün peygamberleri geziyorlar. Ve en son Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şefaatçi oluyor ve Allah-u Teala onun şefaatini ne yapıyor? Kabul ediyor ve insanların hesabını görmeye başlıyor.
Bu şefaatten kafirler bile.
Yani bütün insanlık. Çünkü hesabın görülmesi için. Yani bu yani şöyle. Yani aslında kafirler bundan yine istifade etmiyor. Artık hesap görülmeye başladığı zaman onun akabinde azap geliyor. Ama Müslümanlar ne oluyor? Bu şefaatten istifade ediyorlar. O günün o zorluğundan kurtuluyorlar. Hesapları görülüyor. Sonra ya cennete veyahut da günahkar olanlar cehennemi azabını çektikten sonra yeniden cennete girebilme hakkını kazanıyorlar. Çünkü onlar şefaati asıl sahibinden istemedikleri için, şefaatin asıl sahibi kim? Allah-u Teala. Yani şefaati asıl sahibinden istemedikleri için bu anlamda bu dualarını, ibadet olan bu duayı kime yapmış oluyorlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine yaptıkları için biz bu sözün şirk olduğunu söylüyoruz. Ama bir insan dese ki ya Rabbi beni Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olan kullarından eyle dese biz bu adamın arkasında namaz kılıyor muyuz?
Amin
diyoruz. Diyoruz ki çok güzel bir dua ettin. Senin bu duana katılıyoruz ve senin arkanda da namaz kılıyoruz. Beşinci özellik arkadaşlar. Beşinci özellik. وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ اِلَى قَوْمِهِ خَاصَّ وَبُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ عَامَّةً Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki benden önceki her peygamber kendi kavmine gönderildi. Ben ise bütün insanlığa gönderildim. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik vazifesi verildikten sonra hiçbir Hristiyanın, hiçbir Yahudinin bir özrü kalıyor mu? Ben hala Yahudiyim, Musa'nın dinine tabiyim, ben İsa'nın dinine tabiyim diyemiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa gönderildiği için ne yapması gerekiyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dinine ittiba etmesi gerekiyor. Yine konuyla alakalı olan kısma dönelim. Bu beş şeyi saydıktan sonra. Yeryüzü Allah Resulü aleyhissalatü vesselama mescit kılındı dedik. Bundan istisna edilen yerler var mı? Yani yeryüzünün her alanı bize mescit kılındı mı? Yoksa bu genelin içinde istisna hali, namazın kılınmayacağı yerler var mı? Var. Birinci olarak diyoruz ki necis olan yerler. Necis olan yerde namaz kılınır mı? Kılınmaz. Delil olarak ne diyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine bedevi bir Arap girip oraya bevlettiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine neyi emretti? Bir kova su döküp oranın eski temizliğine kavuşmasını için bir kova su dökülmesini emretti. O zaman diyoruz ki necis olan yerlerde namaz kılınmaz. İkinci arkadaşlar kabirde, kabristanlıkta namaz kılınmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem La tusallu ilal kubur. Kabirlere doğru ne yapmayın? Namaz kılmayın. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların şirkten, şirke düşmelerinden, bu fitneden korktuğu için ne yapıyor? İnsanlara kabirlere doğru namaz kılmayı yasaklıyor. Eğer bir insan kabire doğru namaz kılması yasak ise, kabirlerin bulunduğu, kabristanlık dediğimiz yerde namaz kılması hayli hayli yasaktır. Yine Tirmizi'de gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem El-ardu kulluha mescidun illa el-makbara ve'l-hammam. Yeryüzünün her kısmı mescittir. Sadece kabirler ve banyo, tuvaletler hariç diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bu hadis-i şeriften de görüyoruz ki kabristanlıkta namaz kılmak caiz değil. Ve bununla birlikte alimlerin yine şöyle bir sözü de var. Diyorlar ki eğer kabristanlık dediğimiz yer geniş bir alana sahip, hala bir kısmında defin işlemi olmamış olsa dahi orada kılmak da diyorlar namaz, orada kılınan namaz da caiz değildir. Yani düşünün, şurası kabristanlık, burada defin işlemi gerçekleşmiş, daha buralar dolmamış. Sen diyorsun ki ben burada namaz kılsam olur mu? Bu yine bu kabristanlık dediğimiz sınır içinde. Diyorlar ki alimler olmaz. Niye? Hadis-i şerifte kabristanlık ibaresi umum, genel içerdiği için senin diyorlar burada kıldığın namaz da sahih olmaz, geçerli olmaz. Defin işlemi yapılmasa dahi orada kıldığın namaz geçerli değildir. Üçüncü olarak tuvaletlerde ve banyolarda namaz kılmak sahih değildir. Bir önceki hadiste illel makbara vel hammam dedik. Asıl itibariyle hammam ifadesi arkadaşlar kişinin yıkandığı, banyo yaptığı yere ne diyoruz biz? Hammam diyoruz. Bir de el-huş ibaresi var. Bu da tuvalet anlamına geliyor. Tuvalet anlamına geliyor. Eğer insan yıkandığı yerde namaz kılması ona yasaklandı ise, ihtiyacını gördüğü yerde namaz kılması hayli hayli minbabi evla diyoruz. Yani sen banyo yerde yaptığın yerde namaz kılman sana yasaklandı ise, o zaman ihtiyacını giderdiğin, büyük küçük abdestini yaptığın yerde namaz kılman minbabi evla. Dördüncü olarak arkadaşlar a'tanul ibil. Yani develerin, artık Türkçesi bunu ahırı mı derler? Barınağı mı derler? Develerin ahırında da kılınan namaz sahih değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme devenin ahırında namaz kılalım mı diye sorulduğunda hayır diyor. Peki koyunların ahırında namaz kılalım mı dediği zaman evet kılabilirsiniz diyor. Peki burada devenin ahırında kılınan namaz dışkısının veyahut da bevlinin necis olduğundan dolayı mı? Necis olduğundan dolayı değil. Çünkü yine başka bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselam bazı insanlara, hastalık olan insanlara ne yapıyordu? Sütünü ve sidiğini içmesini emrediyordu. Yine ennel ibile hulikat mineşşeyatîn. Ne? Develer şeytandan yaratılmıştır. Bazı insanlar bu ibareyi yanlış anlıyorlar. Yani bu ibareden kasıt develer şeytanın zürriyetinden değildir. Burada develerde şeytani bir tabiat, sinir, inat olduğu anlamına geliyor. Yoksa buradan kasıt ne? Develer şeytanın zürriyetinden gelen bir mahlukat değil. Nasıl ayet-i kerimede hulikal insanu min acel ibaresinde insan acelece bir tabiatta yaratılmıştır. Hulikal insanu min acel. Yani burada insan aceleci bir tabiattan yaratılmıştır ibaresinde ne anlıyor isek, innel ibile hulikat mineşşeyatîn, develer de şeytandan yaratılmıştır ibaresinden de şunu anlıyoruz, şeytani bir tabiata sahip olduğunu anlıyoruz. Yine bazı alimler diyorlar ki buradan kasıt nedir? İşte deve, hırçın sinirli bir hayvan olduğu için sana zarar verebilmesinden dolayı bu yasaklanmıştır. Bu ibare doğru değil. O zaman deve olmadığı zaman orada namaz kılabiliyor muyuz? Bu ibareye göre kılmamız gerekiyor. Ama lafıza baktığımız zaman genel bir anlam taşıdığı için devenin sinirli olup sana zarar verip vermemesiyle alakalı bir durum olmadığını da burada ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yine alimlerin bir çoğunluğu gasp edilmiş arazi, ev veyahut da kullandığın bir parça, eşya, seccadeydi, bir şeydi, birinden zorla aldın. Bunun üzerinde de namazın, kıldığın namazın kabul olmadığını söylüyorlar. Çünkü diyorlar ki Allah-u Teala'ya bir insan asi geldiği bir durumda aynı zamanda Allah-u Teala'ya ibadet etmesi mümkün değildir diyorlar. Yani sen bir arazi, bir evi çalmışsın, zorla ele geçirmişsin ve aynı zamanda orada Allah'a itaat ediyorsun. Hani akıl mantık bunu almıyor. Hem bir yandan isyandasın, bir yandan da itaat ediyorsun. Ama diyoruz ki sahih olan görüş, senin bu yerlerde kıldığın namazın sahihtir. Yani bu başka bir şey, kıldığın namaz başka bir şey. Zorla o insanın evini, arazisini alman başka bir şey. Bundan dolayı günahkarsın, başkasının arazisini ele geçirdiğin için. Ama öbür taraftan kıldığın namazın sahih, racih olan görüş bu. Yani mesela öyle düşünün, bir adam faiz diyor, karısı çocuğu o evde yaşıyor. Evet. Bu kadının namazı, çocuğun namazı olmuyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Başka bir fayda arkadaşlar, bütün yeryüzü teyemmüm yeridir. Cu'ilet liyel erdu mesciden tahura ibaresine döndüğümüz zaman bütün yeryüzünün bize temiz kılındığını görüyoruz. Burada ister yeryüzü taşlık olsun, ister kumluk olsun, ister toprak olsun, ister İşte rutubetli, hani ıslanmış bir yer olsun, hiçbir farkı yok. Eğer bir kimse derse ki taşlık, kumluk ve ıslak olan yeryüzünde toz yoktur, teyemmümde sahih olmaz derse ne diyeceğiz ona? Sen taşlık alan, ıslak alan, vurduğum zaman elime toz bulaşmıyor diyor. O zaman diyor teyemmüm olmaz derse ne dememiz gerekir bu insana? Şimdi normalde toprağa elini vurduğun zaman eline toz bulaşıyor mu? Bulaşıyor. Taşlık, kumluk bir alanda vurduğun zaman eline toz bulaşıyor mu? O zaman senin teyemmümün olmuyor derse sana ne diyeceksin ona? Ona diyoruz ki böyle bir şart var mı? Vurduğun zaman eline toz bulaşması gibi bir şart. Böyle bir şart sahih sünnete, ayete döndüğümüz zaman görmüyoruz. Yani bununla ilgili delil getirmesi lazım bize. Yani delil getirirse vurduğun zaman elinde toz kalması gerekiyor. Kalmazsa senin teyemmümün olmaz derse, bir delil getirirse o zaman kabul ederiz. Ama böyle bir delil getiremezse bu sözü ondan kabul etmeyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk seferine gittiği zaman o gittiği mıntıkada hep kumluk alanlar vardı. Ve sahabeler orada su bulamadıkları zaman ne yapıyorlardı? Teyemmüm alıyorlar. Nerede? Kumluk alanda. Toprak alan değil. Demek ki sadece buradaki kasıt üstünde tozu barınan toprak değil. O da bunun içinde. Yani yeryüzünün çeşitlerinden bir tanesi bu. Ama bununla birlikte kumsal olan yerde, kumluk alanda, işte yağmur yağmış, rutubetli olan bir yerde, taşlık alanda da teyemmüm yapılır. Yeryüzünün içine bu özellikler de ne yapıyor? Girdiğini görüyoruz.
Duvar da girer değil mi hocam?
Duvar. Yani duvar yeryüzüne girmez. Ona bir bakmak lazım. Normal yani bu şu anki yapılan şeydeki boyalı duvarlar şeyler girer mi girmez mi? Hani yeryüzü kapsamının ayrıyeten bir detaylı bakmak lazım. Biraz önce hadisi okurken Huzeyfe radıyallahu anh'un rivayetini okumuştuk değil mi? Müslim'de geçen rivayette orada ne diyordu? Cu'ilet turbetuha lena tahuran. Yeryüzünün toprağı bize ne yapıldı? Tahur kılındı. İdalem necidilme. Su bulamadığımız durumlarda. Burada yeryüzünün toprağı bize. Yeryüzünün toprağı bize. Temiz kılındı ibaresi toprağı kastetmiyor mu? Yani değil mi baba? Şimdi Sahih Müslim'den sana delil geldi. Dedi ki yeryüzünün toprağı bize temiz kılındı. O zaman biraz önce söylediğimiz sözden geri mi dönüyoruz? Kumdan, taştan veyahut da diğer şeyden. Ne yapmıyoruz? Geri dönmüyoruz. Ve bu hadisi şu şekilde anlamamız gerekiyor. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Birinci olarak Cabir radıyallahu anh'un hadis-i şerifine, bu hadis-i şerifte iki tane ziyade var. Bunlardan birisi toprağın bize temiz kılındı ibaresi. Cabir radıyallahu anh'un biraz önce zikrettiğimiz hadise ziyade olan bir kısım. Biraz önce de söyledik. Burada toprağın genel olan bir özelliğinden bahsediliyor. Genelde toprak, yeryüzü dediğimiz zaman topraklı alan çok olduğu için bu hadis-i şerifte de burada bu zikredilmiş. Yani burada bu toprağın vasfı olarak zikredilmemiş. Toprağın lakabı olarak zikredildiği için burada alimler diyorlar ki lakap hiçbir zaman has kılmayı gerektirmez. Yani yeryüzü dediğimiz zaman aslında değil mi? Aklımıza ilk gelen ne? Toprak oluyor değil mi? Çünkü çoğunluk bu olduğu için. Ama yeryüzünün içine kumsallar, dağlık, taşlık alanlar da girmiyor mu? Giriyor. Burada bu özellik daha çok insanların anlayabildiği bir özellik olduğu için kullanılmış. Yoksa buradan kasıt toprağa has bir durum olmadığını söylüyoruz. Yoksa bu Sahih Müslim'de Huzeyfe radıyallahu anh'ın hadis-i şerifi sadece toprağın, tozlu olan toprağın olduğunu bize ne yapmıyor? Bildirmiyor. İkinci olarak idalem necidilme, su bulamadığımız zaman. Cabir radıyallahu anh hadisinde bu ziyadede neydi? Yoktu. Su bulamadığımız zaman ibaresinin de yine ayete uygun olduğunu görüyoruz. Fe idalem tecidilme, değil mi? Su bulamadığınız zaman ne yapıyoruz? Toprakla teyemmüm almak bize caiz oluyor. Eğer bir kimse derse ki su buldu ama o insanın almaya parası yok. Adam yaşıyor bir yerde, su satılıyor ama suyu alacak parası yok. Bu adam da suyun bulunmadığı hükümde midir? Suyun bulunmadığı hükmündedir. Yani bu adam o esnada teyemmüm alsa geçerli midir? Geçerlidir. Peki adam parası var, cebinde parası var ama teyemmüm almak istiyor. Bu insan için geçerli midir? Ben paramı oraya vermek istemiyorum diyor. Bu adam için geçerli değildir. Ne yapması gerekir? Parasıyla o suyu alması gerekir. Ama parası yoksa, suyu alamıyor ise o zaman ne yapabilir? Teyemmüm yapabilir. Fahiş bir fiyat istiyor. O parası var mı? Ya şimdi şöyle bir şey de var. Yani şuraya belki kıyas edebilirsin. Sen yoldasın, sefer esnasındasın. İçmeye suyun var. Ama abdest alırsan bu su sana yetmeyecek. O zaman teyemmüm yapabilirsin. Ama sen şimdi dediğin gibi adam çok fahiş bir fiyat istiyorsa sen bunu vermek zorunda mısın? Allahu alem yani. Bakmak lazım. En son rivayeti de zikredelim arkadaşlar. İmam Ahmed'in Müsned'inde Ali radıyallahu anhu'dan gelen rivayeti zikredelim. Dersimizi bu akşam bununla yetinelim. O rivayette de وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي تَهُورًا. Ne yapmıştır? Yeryüzü bana جُعِلَ التُّرَابُ لِي تَهُورًا. Yeryüzü bana tahur kılınmıştır. Temiz kılınmıştır ibaresi geçiyor. Yine burada da daha önceki Huzeyfe radıyallahu anh'ın rivayetinde de gördüğümüz gibi yeryüzünün bize temiz kılındığını ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Yine biraz önce zikrettiğimiz faydayı de burada zikredebiliriz. Ki konunun ilk başında söylemiştik. Vakit girmeden önce yeryüzü bize tahur kılındığı için, kamil bir taharet olduğu için suyu bulamayacağımızı biliyor isek ne yaparız? Vakit girmeden önce teyemmüm alıp vakit girdikten sonra namazımızı kılabiliriz. Vakit çıktıktan sonra da yine suyu bulamayacağımızı biliyor isek veyahut da hastalığımızın iyileşmeyeceğini, o mekanı suyu vuramayacağımızı biliyor isek ne yapabiliriz? Teyemmüm alabileceğimizi bu hadis-i şeriften de çıkartabiliriz. Yeryüzünün bize tahur, temiz kılındığını anladıktan sonra. Ama yine burada şöyle bir durum da var. Eğer bize bu mübah kılınan durumlar ortadan kalkar ise o zaman hala bizim bu teyemmümlü halimiz devam eder mi? Etmez. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Mesela çöldesin, teyemmüm aldın, biraz daha ilerledin, su buldun. Artık sen ne yapacaksın? O suyla abdest alacaksın. Veyahut da işte hastalığından şifa buldun, kullanamıyordun. O zaman ne yapacaksın? O suyu kullanacaksın. Yine son bir faydayı zikredeyim. Ondan sonra senin sorunu da alalım. Cu'ilet turabu li ve cu'ilet turbetuha lena. Yani toprak bana temiz kılındı. Veyahut da toprak bize ne yapıldı? Temiz kılındı. İbarelerinde bu durumun sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme has bir durum olduğunu mu anlıyoruz? Yani buradaki toprak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme mi temiz kılındı sadece? Cu'ilet li, yeryüzü bana temiz kılındı ibaresini söyleyen kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Burada sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme has bir durum mu yoksa bütün ümmeti mi kapsıyor? Diyoruz ki uygulamaya baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini de kapsadığını görüyoruz ki daha sonraki hadislerde de göreceğiz bunu. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme has bir özellik olsaydı mesela dörtten fazla evlenmek gibi. Bunu ne diyoruz biz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme has bir durum. Diğer delillerle de bunu ne yapıyoruz? Destekliyoruz. Ama buradaki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ibaresi kendisine has olmadığını diğer farklı delillerden de ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz ayet-i kerimeden veyahut da başka hadislerden. Bunun, bu ibarenin yalnızca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme has olmadığını çıkartıyoruz. Son fayda olarak da bunu söyleyelim. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyke.